Öncelikle herkese merhaba, günaydın. Ben Mesut Çevik, donanmahaber.com ve bölümsonucanavarı.com genel yayın yönetmeniyim. Aslında biraz sitemizden bahsedeyim. Bölüm Sonu Canavarı ne yapıyor, Donanım Haber ne yapıyor? Biz yıllardır Türkiye'de teknoloji yayıncılığı yapıyoruz. Bölümsonucanavarı.com olarak da oyun haberlerini yayınlıyoruz. O videolar çekiyoruz, röportajlar yapıyoruz. Kimi zaman böyle geliyoruz, konuşmalar yapıyoruz, bunları yayınlıyoruz sitemizde. Ve 1999 yılından bu yana da bu işleri yaparken sunucu tarafında Microsoft teknolojileri kullanıyoruz. Hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz derseniz eğer, tabii ki 2000'li yıllarda daha çok ASP kullanıyorduk, SQL kullanıyorduk. Şimdi ise .NET'e geçmiş durumdayız. Aynı zamanda Hyper-V gibi Microsoft'un sanallaştırma teknolojilerinden de yoğun bir şekilde yararlanıyoruz. Geliştirme kiti kısmında da Visual Studio gibi Microsoft'un yazılım geliştirme kitlerini kullanıyoruz. Yazılım ekibimiz de hem ASP bilen insanlardan oluşuyor, ne yazık ki hala da özellikle forum tarafında yoğun bir şekilde ASP teknolojisi kullanıyoruz. Bunu yavaş yavaş .NET'e kaydırma çabası içindeyiz. Tabii ki bir kısım da güçlü bir şekilde .NET Java teknolojilerini biliyor ki yeni teknolojileri hızlı bir şekilde adapte olalım. İşimizin en büyük kısmı interaktif içerik üretmek olduğu için, yani kullanıcıyla bir şekilde etkileşim kurabilmek olduğu için, tabii ki bu tarafta interaktif sayfaların arka tarafında güç veren kısım SQL teknolojisi oluyor. Microsoft'un SQL sunucusu yoğun bir şekilde kullandığımız taraf ve 12 sunucuyla 18 milyon teki ziyaretçi ayda 90 milyon sayfa gösterimiyle gerçekten şu anda yeterli bir şekilde bize hizmet veriyor. Yazılım ekibimiz aynı zamanda tabii ki Microsoft'un SQL teknolojisini de SQL sunucusunda kullanmayı oldukça iyi bir şekilde biliyorlar. İçinizden bazı arkadaşlar belki ileride donanımhaber.com'da çalışmak isteyebilir, bizim yazılım ekibimizin bir parçası olmak isteyebilir. Kimisi tabii ki editör olmak isteyebilir, onlarla da ayrıca konuşabiliriz ama yazılım ekibinde bizim aradığımız en önemli unsur, hala daha mesela yoğun bir şekilde arıyoruz, .NET, Java ve Microsoft'un SQL sunucusuna yoğun bir şekilde hakim kullanıcılar bizim hala da yazılım ekibimizde önemli bir yere sahipler. Eğer siz de bu teknolojilere hakim olduğunuzu düşünüyorsanız üniversite hayatınızda, yani daha öğrenciyken bile bizim ekibimizin bir parçası olup çalışmaya devam edebilirsiniz. Bize üniversitelere gittiğimizde soruyorlar hep, hangi teknolojileri öğrenmeye başlayalım diye. Hep onlara söylediğimiz şey .NET teknolojisi, interaktif sayfalarda işinize yarayabilecek HTML5, CSS ve benzeri teknolojilerde yoğunlaşıp profesyonelleşmeleri oluyor. Çünkü gelecek hep bu tarafta. Zaten Microsoft'un .NET'i açık kaynak kodlu bir hale getirmesi, birçok kısmına ulaşılabilir, tekrar derleyebilir hale gelmesiyle beraber de aslında çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyorsunuz. Şu an dünyada neredeyse bütün büyük şirketler Microsoft'un teknolojilerini yavaş yavaş geçmeye başlamış. Zaten halihazırda kullananlar da kendilerini bu yeniliklere adapte etmeye başlamış durumdalar. Biz Donanım Haber olarak da Türkiye'de teknoloji basını içinde Microsoft'un teknolojilerini yoğun şekilde kullanan tek şirketiyiz. Bizim gerimizde kalan birçok yayın grubu hala da ortak gruplar tarafından geliştirilen ücretsiz platformları kullanmaktalar. Bunun yararları da var, zararları da var. Yararları para ödemiyorlar. Biz Microsoft'a her yıl deli gibi lisans parası ödüyoruz ne yazık ki. Bunun bir yan etkisi bu oluyor. Ama karşılığını alıyoruz. Neden alıyoruz? Sonuç olarak Microsoft eğitilmiş, sizin gibi bilgili personel yetiştirilmesinde Türkiye'de çok büyük katkı sağlıyor. Bir sorun yaşadığımız zaman en azından sahada bu konuda deneyimli birçok insana ulaşabiliyoruz. Sorunumuzu gidermelerini sağlayabiliyoruz. Açık kaynak kodlu işte ücretsiz yazılımlarda ne yazık ki ülkemizde çok bilgili insanlar bulunmuyor. Bir sorun yaşadığınızda da öyle ortada kalıyorsunuz eğer kendiniz çözemiyorsanız. Bu da bu yazılımların hani ücretsiz olmaları yararları ama zararlarından bir tanesi oluyor. Donanım Haber olarak her zaman için en hızlı ve en güvenilir haber kaynağı olmaya çalışıyoruz. Hızlı kısmında da işte dediğim gibi bu interaktif teknolojiler bizim için çok büyük önem taşıyor. Kullanıcılarda şöyle bir algı var. Hepiniz bilirsiniz bunu. Yani herkes konuşur ama eğer bir saniye içinde bir sayfa açılmıyorsa ki Amerika'da bu 0.5 saniye, yani saniyenin de yarısı olarak söyleniyor. Eğer bir saniye içinde site açılmıyorsa kullanıcı siteyi terk ediyor. Yani kimse yüklenmesi için bir sonraki haberi okumak için beklemek istemiyor. Biz de bu süreleri olabildiğince düşürmeye çalışıyoruz. Kimi zaman ne yazık ki 3 saniyeleri bulan sayfa açılışlarını da gördüğümüz oldu sayfalarımızda ama gitgide yeni teknolojilere geçerek, özellikle ASP'den .NET'e geçerek bu işi hızlandırmaya çalışıyoruz. ASP gerçekten o kadar yoğun bir şekilde kodlanmış ki forum kısmını özellikle. Yeni teknolojiye geçerken, adapte ederken zorlandık. Şu anda %70-80'e kadar adaptasyonu tamamlamış durumdayız. Nokta.net ve yeni servislere geçmiş durumdayız ama hala da yoğun bir şekilde arka tarafta kalan o eski kodları toparlayıp siteyi daha hızlı, daha seri hale getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da aslında sizlerle beraber ben bugün şunu konuşmak istiyorum. Evet, bazı arkadaşlar buradan çıktıktan sonra, okuldan mezun olduktan sonra okullarından büyük şirketlerin değerli birer çalışanı olacaklardır. Hatta belki de hayalleri ve hedefleri bu şekildedir. Yani ben mezun olduktan sonra Microsoft gibi veya benzeri çok büyük bir şirkette önemli bir birey olacağım, önemli bir çalışan olacağım ve çalışma hayatımı bu şekilde sürdüreceğim diyebilirler. Ama bir kısmınız da var ki eminim kendi şirketini kurmayı, kendi geliştirdiği bir yazılımı büyük kitlelere ulaştırmayı ve bu şekilde yükselmeyi hayal ediyordur. Bu çok güzel bir hayal ama tabii ki hayal kurarken de ayakları yere basan hayaller kurmakta yarar var. Yani tamam, hayal kuruyorsunuz, bir proje geliştireceksiniz, evet, büyüyeceksiniz, büyük kitlelere yayılacaksınız, ünlü olacaksınız, evet, ama sonuç olarak bunun arkasında bir maddi kaynak bulma kısmı var. Daha sonrasında kullanıcıya nasıl ulaştıracağınızla ilgili pazarlama faaliyetleri kısmı var. Kimlerle çalışacaksınız, kimlerle yürüyeceksiniz, hangi platformları seçeceksiniz, hangi pazara hitap edeceksiniz, hangi ürünü geliştireceksiniz. İşte bu kısımları da yavaş yavaş hayallerinizin içine sokarsanız, bu arkadaşlar için özellikle çok da yararlı olacaktır. Çünkü aslında en güzel, en verimli çağdasınız. Üniversitede evet dersler ve sınavlar ardı ardına geliyormuş gibi gözüküyorlar ama emin olun hiçbir zaman bulamayacağınız kadar da büyük boş vakitleriniz var. Yani bu boş vakitleri olabildiğince iyi değerlendirmenizi öneriyorum sizlere. İş hayatına başladıktan sonra hiçbir şekilde böyle bir boş vaktiniz olmayacak. Hani size boş vaktiniz yokmuş gibi geliyor ama işte en büyük boş vaktiniz şu anınız. Artık bundan sonrasını olabildiğince iyi değerlendirin diyorum. Şimdi bu yeni girişimde bulunacak arkadaşlar için birkaç önerim olacak benim. Çünkü ben de aslında bundan öncesinde birkaç girişim yapmış ve yaptığım girişimler sonucunda donanımhaber.com'da çalışmaya başlamış bir insanım. Bir sistem vardı, bir web sitesi, orada haber yazıyorduk. Haberleri büyük kitlelere ulaştırmaya başladığımız anda donanımhaber tarafından fark edildik ve bir öneriyle geldiler bize. Dediler ki, ya sizin sitenizde güzel haberler var, buyurun gelin bizle beraber çalışın. İşte kabul ettik, etmedik filan derken o süreç en 2 ayın sonunda süreci tamamlamış olduk ve biz siteyi kapatıp donanımhaber.com'a geçtik. Yani benim 2004 yılında donanımhaber'e katılmam 2002 yılında açtığım siteyle aslında mümkün oldu. İşte bu sürece gelirken de bazı aşamalardan geçtik. Ne yaptık? Yolda ilerlemeye başladığımızda maddi kaynaklar bulmamız gerekti. Daha sonrasında yeni çalışanlar bulmamız gerekti. Çalışanlar bulduktan sonra yapacağımız haberlerin kimlere hitap edeceğiyle ilgili bazı çalışmalar yapmamız gerekti ve daha sonrasında ise ulaştığımız kitlenin daha da büyüyebilmesi adına neler yapabiliriz bunu düşündük, bunu konuştuk. Şimdi ise işler biraz daha değişti. Neden? Çünkü bizim dönemimizde o zaman milyon dolarlar, milyar dolarlar konuşulmuyordu. Şimdi gençlerin hayallerine baktığımızda, bu benim için de geçerli aslında. Şimdi yeni bir proje düşlerken dahi hep acaba birkaç milyon dolarlık şirket haline gelir mi diye düşünmeden edemiyorum. İnsanlar doğal olarak üniversite yıllarında bir hayal kurmaya başladıklarında hep milyar dolarlık, milyon dolarlık şirket kuracakmış hayali kurmaya başlıyorlar. Yani bir Twitter, bir Facebook nasıl olurum diye hayal kuruyorlar ama tabii ki bu dünyanın tatlı bir kısmı. Bir de bir diğer bir kısım var. Hayatınızı idame ettirecek şekilde kazanç sağlayabileceğiniz kendi şirketinize de sahip olabilirsiniz. Yani şimdi bu görülmeyen kısım kalıyor girişimlerde. Girişim dediğinizde, girişim sermayesi dediğinizde insanlar hep dediğim gibi milyon dolar, milyar dolar konuşmaya başlıyor. Ya da hayallerini hep böyle yönlendirmeye başlıyorlar ama büyük hayaller ne yazık ki ulaşmayı güçleştiren konular oluyor. Sizin başlangıca, daha doğrusu çalışmaya başlamanızı da engelleyen şeyler oluyor. Çünkü çalışmaya başlarken hep şey düşünüyorsunuz. Ya milyon dolarlık şirket, milyar dolarlık şirket kuracağım. Benim büyük başlamam lazım. İlk kurduğum şeyin, ilk açtığım platformun, ilk uygulamanın milyar kişi tarafından, milyon kişi tarafından indirilmesi lazım ki ben bu kadar para kazanayım demeye başlıyorsunuz. İşte hayalleri büyük tutmanın başlangıcı zorlaştırma kısmı burada oluyor. Kimi zaman vazgeçiyorsunuz bu yüzden. Aslında dünyada şu anda yeni bir trend var. Bu trendde girişimciliğin bence gerçekten o özünde olması gereken, doğasında olması gereken olay. Yani insanların daha rahat girişim yapabilmeleri için hayallerini biraz daha küçük tutup aslında ilk aşamada ya ben bu okuldan mezun olduktan sonra bir şirkete girsem, iyi bir şirkete girsem kaç lira maaş alırım diye hesap edip mesela diyelim ki 10 bin lira maaşla başlayacaksınız bir yerde. Demek ki ben ayda 10 bin lira kazansam yaptığım girişimden benim için yeter diyerek bir girişime başlamaları. Aslında kendi mikro işlerini kurmaları. Mikro girişim olarak geçiyor bu. Ve başarıya ulaşma şansı en yüksek girişimler. Çünkü neden? Şimdi siz ne düşünüyorsunuz, ne hayal ediyorsunuz? Ben bir şirkete girsem, 10 bin lira maaş alsam, bunu nasıl alabilirsiniz? Bir konuda çok iyisinizdir ki o işi yaparak o şirkette size bu maaş vermeyi kabul edecek hale gelecek. Size diyorsunuz ki buradan yürüterek ya ben bu işte çok iyiysem en azından sadece bu işi yapan bir şirket kurayım. Ufak bir girişim kurayım. Ki COSGAP'in, TÜBİTAK'ın gençlere, üniversiteden yeni mezun olmuş ve bu tip girişim fikri olan gençlere verdiği hibeler var. 50 bin lira hibe var, 100 bin lira hibe var. Bu hibelerle de bu tip işleri çok rahat hayata geçirebilirsiniz aslında çok az para harcayarak. Ve yavaş yavaş adım adım işinizi büyüterek belki ileride gerçekten de milyon dolar kazanan bir hale gelebilirsiniz ama ilk başta işte başlamanız gereken yer o başınıza bir patron olmadan, bir müdür olmadan, kendi işinizin patronu olarak hatta çalışanınız bile olmadan bu mikro girişimi gerçekleştirerek ilk başta iş hayatına adım atmanız, kendi şirketinizin sahibi olarak adım atmanız. Evet ilk başta başarısız olabilirsiniz ama inanın yapacağınız zarar kazanacağınız maaş kadar olur. Yani diyelim ki 3 ay 4 ay bu işle uğraştınız. Derseniz ki ya ben 4 ayda işte 40 bin lira para kazanacaktım. 10 bin lira maaş aldığım için. Ondan işte feragat etmiş oldum. Bu işi kurdum ama başarılı olamadım dersiniz. Çünkü girişim sermayesi dediğiniz olay da burada çok az. Çok küçük. Çünkü aslında bütün iş makine sizsiniz burada. Kod yazabildiğiniz için çok şanslısınız. İyi kod yazan bir insan eğer bir konuda çok çok iyiyse dışarı iş yapmaya başlayabilir. Dışarıdaki şirketlere hizmet vermeye başlayabilir kendi evinden. Ve dediğim gibi başında bir patron olmadan kendi işini yürüterek, kendi pazarlamasını kendisi yaparak bir işi yürütmeye başlar. Daha sonrasında belki yanında çalışanlar alır ama mikro işletmelerde genelde çalışan sayısı 1 veya 2 oluyor. Bu da kurucu ve kurucunun yanındaki bir kişi oluyor. Daha büyük işletmelere baktığınızda eğer işi daha büyüteceğim, daha büyük noktalara geleceğim. Benim inanılmaz sağlam fikrim var, babamda da para var. Çünkü sonuçta üniversiteden mezun olan bir insan girişim sermayesi bulabiliyorsa büyük ihtimalle aileden gelen bir paradır. Bu parayı değerlendirip bir şeyler yapacağım diyorsanız eğer. Bu tarafta da bazı öneriler var yine gençler için. Mesela işe başlarken arkadaşlar konsantre olmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Yani işinize full konsantre olmanız gerekli ki bu işte başarıya ulaşabilin. Çok çalışmanız gerek. Yani bir işletme kuruyorsunuz. Bu işletmede bir fikirleri hayata geçireceksiniz. Altınızda çalışanlar olacak belki, ortaklarınız olacak. Ama burada odanızdan şunu kaçırmamanız lazım. Yani tamam bir şirket kurdunuz, bir işletme kurdunuz, altınızda çalışanlar var. Siz de müdür haline geldiniz. Ama ya ben müdür oldum, alt taraftaki insanlar alt taraftaki işleri halletmeye çalışsınlar. Herkes kendi işini yapsın. Biz hep beraber büyürüz zaten deyip işi bıraktığınızda başkalarına işte bu iş yürümez hale geliyor. Yine işletmenin sizin olduğunu unutmadan çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve diğer insanların da işletmenin birer parçası olduğunu hatırlayıp onlara bunu hissettirip yine çalıştırmaya başlamanız gerekli. Yani şöyle düşünün, bir şirket kurdunuz, siz başlasınız, yönetici CEO, altınızda bir pazarlama müdürü var, iki tane daha yazılımcı aldınız, onlar da yazılım yazıyorlar. Eğer yazılımcı sadece ben yazılım yazarım deyip pazarlama veya satış faaliyetleriyle ilgili fikirlerini dile getirmezse, pazarlamacı sadece ben pazarlama yaparım deyip yazılım kısmında gördüğü eksikleri dile getirmezse, CEO da ben sadece yönetiyorum, zaten iyi elemanları devreye aldım, onların mutluluklarıyla ilgileniyorum, gerisi benim çok umurumda değil işte, şirketin gidişatı yönünü çizdim, gitmemiz gereken yol rotayı da gösterdim, alttakiler çalışıyor derse, bu işte genelde aksaklıklar oluyor. Yani ilk kurulum, bu küçük çekirdek şirketlerin hepsinde pazarlamacının kimi zaman kodlamacıyla beraber bir araya gelip kodlama üstüne konuşması gerekiyor. Kodlamacının kimi zaman, ya ben pazarlamada şunları yanlış görüyorum, şunları yapalım demesi gerekiyor. Kimi zaman da hep beraber toplanıp satışçının kafasını ekşiyip satışçıyı yönlendirmeleri gerekiyor. Yani işi hep beraber ortaklaşa yapmadığınız sürece ne yazık ki başarıya ulaşmanız çok zor oluyor. Zaten dünyadaki istatistikler gösteriyor ki başarıya ulaşan şirketler genelde ortaklı kurulmuş şirketler oluyor. Neden? Ortakların ikisi beraber eşlenik çalışıyorlar. Her şeyi beraber paylaşıyorlar ve iyi oldukları konuda evet profesyonelce işlerini yürütürken aynı zamanda diğer konularda da fikir alışverişine devam ediyorlar. Bir diğer konuda mesela başarısız olan şirketlerin en büyük başarısızlıklarından bir tanesinin iyi pazar analizi yapılmaması ve ürünün pazara uyumlu olmaması olarak gösteriliyor. Yani çok iyi bir fikriniz olabilir. Evet, gerçekten size çok parlak görünüyordur. Ama bu parlak fikir sizin bulunduğunuz ülke için çok da parlak olmayabilir. Yani Amerikalıların kullandığı Snapchat mesela. Bilmiyorum kaçını Snapchat kullanıyor, var mı Snapchat kullananlar? Ben mesela kullanamıyorum. Demek ki eğer belli bir yaşı hedefleyen bir şey yapsanız, Türkiye'de böyle bir şey faaliyete geçirseniz zaten anlaması oldukça zor oluyor. Ben anlayana kadar 40 takla attım. Şitlet.net'in sahibi Hakkı Alkan, tanıyanlarınız vardır elbet. Onunla beraber artık yavaş yavaş, o çok fazla yoğun kullanıyordu, sen de kullan filan diye ısrar etti de bir gün yurt dışında bir basın gezisindeyken bana oturdu ders verdi program nasıl kullanılır diye öyle kullanmaya başladım. Bana gerçekten çok karışık gelen bir uygulama oldu. Facebook ve Twitter adaptasyonu bu kadar zor olmadı ama Snapchat'e alışmam gerçekten bir yıl mı aldı diyebilirim. Hakkı olmasaydı büyük ihtimal hala daha kullanmıyordum. İşte bu şekilde İyi pazar analizi yaparsanız, ortaklarınızla iyi şekilde işbirliği yaparsanız, daha sonrasında ise şirket kuracaksanız ve altınızda çalışanlar olacaksa eğer, onlarla iş bölümünü ve her fikre katılmalarını sağlarsanız eğer, başarıya ulaşmanız mümkün. Bir diğer kısımda da unutmamanız gereken bir şey, bunu gerçekten ısrarla söylüyorum. Mikro işletme, mikro girişim işine de lütfen kafa yorun. Hayal kurarken, evet, milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketlerin hayalini kurun ama unutmayın ki siz hepiniz çok yetenekli insanlarsınız. Her biriniz şirketler tarafından büyük ihtimalle gelecekte kapışılacak. Ama bunun yerine bir patronunuz olması yerine, bir müdürünüz olması yerine siz de müdürünüz, patronunuz olabilir, kendi işletmenizi kurabilirsiniz. Bu kısımda da sermaye ihtiyacınız yok. Hani bu işi gerçekten çok değerlendirmeniz lazım. Türkiye'de çünkü girişimler çok az. Ne yazık ki çok fazla şirket kurulduğunu görmüyoruz. Destek yok zannediliyor. Destekler çok fazla kullanılmıyor. Biraz fazla belge işi var. KOSGEB ve TÜBİTAK kredilerinin ve hibelerinin ama bu belge işlerine katlanırsanız eğer gerçekten devlet size sermaye de sunuyor. Bunları değerlendirin derim. Yetenekli insanlarsınız. Bu işten anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ve bu işleri harekete geçirin. Çünkü ülkede ne kadar fazla mikro işletme olursa, ne kadar insan kendi şirketini kurar ve büyütme potansiyeline sahip olursa bu şirketlerde, gelecekte hepimize yararlı olur bunun. Ekonomi için gerçekten çok büyük katkısı var. Sonuçta sizler hepiniz istihdam yaratan bireyler haline gelebilirsiniz. Tek başınıza gitmek yerine yanınıza çalışanlar alabilirsiniz ki bu ülkenin geneli olarak düşündüğünüzde işsizliğe de oldukça büyük darbe indiren, oldukça azaltan unsurlardan bir tanesi olur. Benim aslına bakarsanız genel olarak sizlere bahsetmek istediğim olay buydu. Yani çok ufak bir konu ama benim için önemli bir konu bu mikro işletme olayı. Eğer sorularınız varsa şimdi genel olarak alabilirim de. Donanım haberle ilgili olabilir, bizim iş yapış tarzımızla ilgili olabilir. Evet. En arkada bir arkadaş var, o sorsun ondan sonra da. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet. Ya şimdi şöyle bir platform, yani orada şöyle bir şansımız var bizim. Donanım Haberi düşünün ki her kitleye, her konuya hakim bir forumu var. Forum olarak baktığınızda sadece ana sayfayı burada ayırıyorum. Forumlarımızda futbolda konuşan var. İşte konu dışı bölümlerinde saçımı nasıl yapayım diye sorduğunda cevap alanlar da var. Hatta bizim çok ünlü geyik konularımız vardır. Tipim nasıl diye. Arkadaşlar bazen fotoğraflarını koyarlar. Tipim nasıl diye sorarlar. Onların tiplerini yorum yapan diğer insanlar olur yani. Böyle değişik bir platform. Onları beğenirler, beğenmezler. Değişik yorumlar yaparlar. Şimdi bu kadar geniş kitleye hitap ettiğinizde ve 18 milyon gibi tekil ziyaretçi sayısına ulaştığınızda aylık olarak firmalar sizde olmak istiyorlar. Yani size şart koşmuyorlar aslında. Sizden tek istedikleri yer, bana boş bir yer ver. Orada bulunmam lazım, orada görünmem lazım oluyor. Bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Kitleyi elde ettikten sonra kullanıcıları bir yere toplayabildik. Bir de bizim bulunduğumuz sektörde özellikle, mesela ana sayfa için baktığımızda biz ana sayfa her zaman daha prestijli bir alan olarak görürüz. Çünkü daha az reklam alanı vardır. Ve ana sayfa haber okuyan kitlenin girdiği bir kitle olduğu için spesifik bir alandır. Yani eğer donanımhaber.com'un ana sayfasına giriyorsan, forumuna girmiyorsan, belli ki sen teknolojiden anlayan, teknolojiyi takip eden bir kişisin. Şimdi teknoloji üreten firmalarla, teknolojik cihazlar üreten firmalarla gidip görüşme yaptığımızda onlar zaten bu kitleye erişmek istiyorlar. Ve eğer rakibi oradaysa o da orada olmalı ki rakibine bütün o kitleyi bırakmasın. Yani birazcık rekabet oluyor. Sizin hitap ettiğiniz kitleyle ilgili olabilir o. Yani bizim hitap ettiğimiz kitlede kimse rakibine o boş alanları bırakmak istemiyor. Evet, biraz. Mesela AMD Intel'i orada görünce kendisi geliyor, ben de olmak istiyorum diye. Bizim şansımız da biraz o. Evet, mıknatıs etkisi yaratıyor yani. Evet. Ya açıkçası şöyle istatistik var ne yazık ki. Yani kurulan 10 girişimden 9'u batıyor. Ama bu battı demek yani size çok kötü gelmesin. Sonuçta bir işletmeye giriştiğinizde bu herhangi bir fikir de olabilir. Yani bunun başarısızlığa uğrayacağını şey yapmanız lazım. Başarısızlığa uğrayabileceğini bir ilk önce düşünmeniz, kabullenmeniz lazım. Çünkü başarısızlığa uğramadan herkes zaten başarılı olsa böyle bir açıkta şey kalmaz. Size nasıl söyleyeyim? Pazar olmaz yani. İnsanlara yer açılmaz. Ve başarısızlığa uğradığınızda da bu kötü bir şey değil. Sonuçta yeni başlayan insanların ne yapmaması gerektiğini biliyorsunuz. Siz bir daha başlayabilirsiniz o tarafta. Yani başarısızlığa uğradığınızda eğer ders çıkartabildiyseniz bu konudan, yeni başlayan bir adamdan daha deneyimlisiniz artık. İkinci girişiminizde mutlaka başarıya ulaşma şansınız daha yüksek olacaktır. Ama başarısızlığa uğrayan işletmelerin, mikro girişimlerin en büyük nedeni de %50'ye yakınının sunduğu ürünün pazarla uyumlu olmaması olarak gösteriliyor. Yani eğer siz evet ben çok iyi şarkı söylüyorum deyip de bunu gidip işte Microsoft gibi firmalara pazarlamaya kalkarsanız yanlış bir uyumsuz bir pazar oluyor. Doğal olarak başarısızlığa uğrayacağınız kesin. Ama işte çok iyi kod yazıyorum, ben .NET yazıyorum deyip donanım habere gelirsiniz mesela. Biz size dışarıdan hizmet verebilirim derseniz eğer, başarı ulaşma şansınız daha çok yükseliyor. Yani bizim ihtiyacımız var zaten. Uyumlu bir sektörde, uyumlu bir iş yapmış oluyorsunuz. Böyle düşünmek lazım. Yoksa şu bir gerçek, hemen evimde işletmemi kurdum, işleri almaya başladım diye bir dünya olmayacak. Size şöyle bir örnek verebilirim mikro işletmelerde. Bizim 3 sene evvel kameraman ve prodüksiyon ekibimizin başında Bahadır isimli bir arkadaşımız vardı. Bir gün kendisini ben bizim oyun bölümünde oyun oynarken yakaladım. Yani çok büyük bir boşluk var o gün. Fazla işimiz yok prodüksiyon tarafında. Kurgu montaj yapılmayacak. Kendisi de gitmiş FIFA oynuyordu oyun bölümündeki editör arkadaşlarla. Bizim şirketin büyük sıkıntılarından bir tanesi bir oyun siteniz olunca, orada oyun oynayan insanlar çok olunca, ellerindeki her türlü donanım ve oyunla beraber çoğu kişi işi bırakıp bazen onların yanına kaçabiliyor, oyun oynamaya başlayabiliyorlar. O da öyle yapıyordu. Ben kendisini uyardım bir kere. İki kere uyardım. Üçüncüsünde birazcık sert uyarmak zorunda kaldım. O da darılmış. Bir gün işte toplantı odasında bir araya geldik. Dedi ki ya beni niye böyle hani diğer arkadaşlarımın yanında uyardın? Sadece oyun oynuyordum. İş yoktu zaten filan dedi bana. Kendisine dedim ki ya bak çok büyük bir boş vaktim var. Yani sana böyle bir nimet sunulmuş. Benim ne yazık ki böyle bir boş vaktim yoktu şirket içinde. Ki boş vaktim olduğu zaman da hep yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sen bu boş vaktinde After Effects öğrenebilirsin. Premiere'de yeteneklerini geliştirebilirsin kurgu tarafında. Hiç yoksa 3 boyutlu bir tasarım programı öğrenebilirsin ve kendini geliştirebilirsin dedim. Çok enteresan, o da yani benim hala daha görüştüğüm, sevdiğim dostlarımdan bir tanesidir ama insanlar genelde eleştiriyi kabul etmezler bilirsiniz. Başka kişilerin görüşlerini bazen özellikle böyle kötü bir durumdan sonra pek kabul etmek istemeyebilirler. Haklısın dedi ve kendi bir kursa yazıldı. 300-400 dolar karşılığında internetten online bir kursa yazıldı. 2 sene sonra da şirketten istifa etti. Çünkü kendi şirketini kurmuştu o sırada. Böyle bir şey vesile oldu ne yazık ki. Bizim için bir kayıp oldu. Şu anda yurt dışına animasyon işleri yapıyor. Animasyon, kurgu, tasarım işleri yapıyor. Ve şu an bizden kazandığın 3-4 misli para kazanıyor. Evinden yapıyor sadece bu işi. Onun da hayali şeydi. Yunanistan'da bir nişanlısı var. Ya ben diyordu ülke bağımsız bir iş istiyorum. Yani hep hayali oydu. Yunanistan'da da yapabileceği, Amerika'ya yerleşirse Amerika'da da yapabileceği bir iş istiyordu. Şimdi siparişlerini internet üstünden alıyor ve internet üstünden aldığı için de aslında tek bir bilgisayar, güçlü bir bilgisayar ona yetiyor. Dünyanın her yerinde iş yapabilir hale geldi. Böyle bir şeye vesile olduk. Onun işi başarılı oldu mesela. Şu an internet dünyasında olduğumuz için internette freelance iş yapabileceğiniz, müşteri bulabileceğiniz bir sürü platform var. O da bunlardan bir tanesini kullanıyor. Aslına bakarsanız potansiyeliniz çok yüksek. Diyorum ya, kod yazdığınız için çok şanslısınız. Hani peynir üretip satıyor olsanız evet mikro işletmenizi kurmanız gerçekten çok zor olabilir. Ya da bir tamirci olsanız kendi dükkanınızı açmanız zor olabilir. Ama kod yazan insan için bir bilgisayar ve boş vakit yeterli oluyor çoğu zaman. Ve freelance iş bulabileceğiniz internet üstündeki platformlar sayesinde de dediğim gibi işletmenize yeni müşteriler katabilir. Dünyanın her yerindeki insanlarla çalışabilirsiniz. Şu anda da bizim Bahadır o şekilde hayatını idame ettiriyor.
Bir de bunların BSC'ye etkileri, yani ayrılmalarının. İkinci soru, DE'nin aylık ortalama net geliri nedir? Bu arada konu dışı ailesine selam.
Selam. Şimdi şöyle söyleyeyim, bölüm sonu canavarı ekibinde bazı ayrılıklar oldu. Ama bu konunun çok dışında, istersen senden bunu özel olarak konuşalım. Çünkü anlatacağım ama bölüm sonu canavarını takip etmeyen insanlar için hiçbir şey ifade etmeyecek burada. Diğer arkadaşlarımız sıkılmasın. Donanım Haber'in aylık gelirini herkes çok merak ediyor. Yani bu genelde her gittiğim yerde sorulan soru. Ondan sonra nedense benim maaşıma dönüyor olay. Yani bir şekilde hep bir para konuşur hale geliyoruz. Ama Donanım Haber arkadaşlar en azından benim bildiğim kadarıyla ki biz maddi gelir ve giderlere Türk şirketi olduğu için hakim değiliz çalışanlar olarak. Biliyorsunuz Türk şirketleri zararı her zaman paylaşırlar. gelirleri saklarlar. Ama 2 milyonun üstünde, 2 milyon TL'nin üstünde bir cirosu vardı 2,5 sene önce filan. Evet. Yani aslında şey, yani o küçük küçük işletme. Henüz daha büyüyemedik. Öyle söyleyebiliriz gelirle. Evet. Şimdi Donanım Haber teknoloji platformu, daha çok PC odaklı. O zaman teknoloji dediğinizde 99 yılında ne vardı? Sadece bilgisayarımız vardı evimize koyduğumuz. Hani bir cep telefonu, tablet vesaire düşünemiyorduk. Ya da birbiriyle haberleşen makineler falan yoktu o zaman. İnternet bile herkesin ulaşabildiği bir şey değildi. Sadece çok bilgili insanlar girip ulaşabiliyorlardı. Doğal olarak sadece donanım üstüne kuruldu. Yani bilgisayar donanımları. Zaten Donanım Haber'in ismi ne yazık ki şu anda çok büyük bir engel olsa da bizim için. O PC donanımlarından gelme aslında. Ve forumlar da soru cevap sisteminin bir yansıması olarak kuruldular. Soru cevap sistemi neydi? İnsanlar diyorlardı ki ya bilgisayarımda şu işlemci var, şu anakart olur mu? Bu anakartı aldım, şu işlemci olur mu tarzındaydı. Biz ilk donanım bölümlerini kurduk. Yani insanlar donanım hakkında konuşabilsinler diye forumda. Ama sonradan baktık ki sonuçta insanlar tamam bilgisayar konuşuyorlar da bir yere kadar konuşuyorlar. Yani sonrasında arkadaşlarıyla farklı şeyler konuşmak istiyorlar. Ama arkadaşlar o platformda konuşacak yerleri yok. Yavaş yavaş konu dışı ve benzeri yerleri açarak onlara o konularda da konuşabilecekleri serbest alanı sunduk. İlk başta sadece bilgisayar bilip gelen ve bu konuları konuşmak isteyenler konuşurken, bugün otomobil bölümümüz mesela Türkiye'nin en büyük otomobil forumlarından bir tanesine sahip ve otomobil firmaları bizim haberimiz bile olmadan oradaki üyeleri bazen alıp gezmeye falan götürüyorlar, yemeğe falan götürüyorlar mesela. Kontrol edemediğimiz bir hale geldi bazı noktalarda. Evet.
.NET teknolojilerini kullandığınızı söylediniz. Mesela Windows Phone uygulamasını kolayca yapabileceğimizi düşünüyorum da sadece şey var, bir dergi uygulaması,
evet,
var. O da fazla beğenilmiyor açıkça söyleyeyim. Böyle bir
zaten kapattık dergi bu arada.
Düşüncemiz var mı yani, onu sorayım.
Ya şöyle bir şey, Windows Phone, yani Microsoft yetkileri burada olduğu için ben çok açık konuşmayayım ama evet, yani telefon tarafında Microsoft çuvalladı arkadaşlar, ne söylemek gerekirse çok bir şey yapamadı. Zaten yılın başında Microsoft yetkililerinin genel toplantısında, geliştiriciler forumunda da bizim bu seneki odamız sanallaştırma diyerek telefonu kenara ittiklerini net bir şekilde gösterdiler. Herhangi bir uygulamanın, siz Windows Phone uygulamasının geleceğini duyuyor musunuz? Kimse duyurmuyor, soran da olmuyor. Mesela hani burada Microsoft çatısı altında olduğumuz için büyük ihtimalle arkadaşımız sordu ama biz herhangi bir yere gittiğimizde Microsoft telefon kullanan bile artık görmüyoruz. Ne yazık ki bu tarafta yeniliklere ihtiyaçları var. Yani sektör olarak da bir beklenti var Microsoft'tan yoğun bir şekilde. Windows Phone güçlü bir platform ama yani eskiden yaptıkları hata yaptıklarını düşünüyorum. Pocket PC zamanında Windows'u cebinize getirmeye çalışıyorlardı. Şimdi Windows Phone'la da hala daha Windows'u cebinize getirme iddiasındalar. Bu iş böyle yürümüyor telefon dünyasında. Herhalde onlar da gördüler ki bir şekilde değiştirecekler bunu. Geliştiriciler de ne yazık ki Windows yazdıkları uygulamayı bir şekilde oraya da yazabilecekleri konusunda ya fikir sahibi değiller ya da istekli değiller. Bizim geliştiricilerimiz de biraz öyle. Yani Windows tarafında ne yazık ki çok yetenekli, deneyimli kullanıcılarımız yok. Hani yazılımcılarımız yok. Bir arkadaşımız dergiyi geçirdi zamanında. Onunla da kaldık. Şu anda biz diğer platformlar için bir forum, bir de ana sayfa uygulaması geliştiriyoruz. Beta sürecinde, belki beta sürecinde olan arkadaşlar var mı hiç uygulamalarımız? Evet, birkaç şanslı arkadaşımız var şu anda uygulama beta sürecinde. Çok zor bir uygulama bizim için. Direkt ana, yani eğer Android'de çalışıyorsak, natif kodla yazıyoruz, iOS'da çalışıyorsak kendi geliştirme kitleriyle yazıyoruz ki hızlı çalışsın diye. Birçok özelliği var forumun. Bugüne kadar geliştirdiğimiz 14 yıllık, 15 yıllık deneyimin bir uygulamaya aktarılmasıyla kasıyoruz. Ama o şu anda hala da 2 senedir çalışma devam ediyor. Beta sürecini test edenler görüyorlardır. Her gün güncelleme geliyor. Daha bir sene daha büyük ihtimalle çıkmayacak uygulamamız. Diğer uygulamaları, yani diğer platformlara bile uygulamamız yokken sen de kabul edersin ki Windows'a bir şeyler geliştirmeye çalışmak birazcık bizim için güç.
Öncelikle merhaba, yaklaşık
6 merhaba.
Senedir birinizin. İki sorum var. Birincisi, videolarınızı neden YouTube gibi sosyal video paylaşım sitelerinde yüklemeyi tercih etmiyorsunuz? Daha çok hit gelebileceği için. İkincisi de Citizen Hale yazılım departmanında çalışıyor.
Evet. Çalışıyor. ASP bildiği için bizim için çok önemli biri. Şu anda ASP plan var mı aranızda? Yani ASP'yi .NET'e çevirecek kadar yoğun bir şekilde, köklü bir şekilde bilecek arkadaşlarımız birkaç tane çıkıyor. ASP eski bir kod, kodlama dili. Geride kalmış bir teknoloji. Burak yıllardır bu konuda çalıştığı için iyi ki elimizin altında var diyoruz. Çünkü bizim forumumuzun çok büyük bir kısmı, başta da söylediğim gibi ASP teknolojisi üstünde çalışıyor. Çok büyük aksaklıklar neden oluyor. Burak'ın zamanının %70'i, %75'i aksaklıkları gidermek üstüne. Yani ne yazık ki kod ilk başta başlıyor, her şeyi üstüne ekleyebiliyorsun ama belli bir yere kadar geldikten sonra sadece işin bunu yamamak oluyor. Aksaklıkları gidermeye başlamak oluyor. Ve bizim gibi şirketlerin de departmanında çalışan, kodlama departmanında çalışan insanların %70'i şu ana kadar geliştirilmiş kodların yeni kodlarla uyumluluğu üstüne çalışıyorlar. Hani sürekli arka tarafta yamama var. Zaten sitenin ara ara çöktüğünü görürsünüz sizler de. Bunu Burak'a suçluyorlar. Halbuki Burak olmasa çökecek ve kalacak öyle o şekilde. İşte yavaş yavaş biz de .NET'e geçirme çabası içindeyiz. Dediğim gibi %70, %80'lik kısmı bitti. Şimdi PostPro ASP dediğimiz bizim için çok önemli ve çok karmaşık kodların yer aldığı, sizin foruma etkileşim sağlayabildiğiniz, foruma bir şeyler gönderebildiğiniz kısmın .NET'e geçirilmesiyle ilgili uğraşıyoruz. O tarafta da kimi zaman aksaklıklar çıkmaya başladı şimdi yavaş yavaş. Kodlar değiştikçe, yeni servisler yazdıkça doğal olarak canlı deniyorlar. Hani beta kısmında sorun çıkmıyor ama çok insanın girdiği, milyonlarca alışverişin olduğu bir platforma kodu taşıdıklarında aksadığını görebiliyorlar. Şimdi o kısmındayız. O evreyi atlatırsak eğer belki Burak'tan kurtulabiliriz yani. Öyle bir şey olabilir. Ama şaka bir yana kendisi .NET konusunda da çok deneyimli. Çok akıllı bir insan o. Tanışmanı isterim yani birebir aslında. Zeki bir insandır. Bir de ilk sorun neydi? Bir sorun daha vardı. Videolar neden YouTube'da yok? Çok kısaca açıklayayım arkadaşlar. Hani söyleyeyim ya, girişimleriniz ve pazar konusunda akıllı seçimler yapmak lazım diye. Şimdi YouTube'da birçok insan görüyorsunuz. Birçok teknoloji platformunun YouTube'da yayın yaparken görüyorsunuz. Neden? Kitlenin orada olduğunu düşünüyorlar. Evet, orada çok büyük bir kitle var. Sizler de büyük ihtimalle her şeyi YouTube'dan izliyorsunuzdur. Ama orada para yok arkadaşlar. Evet, kitle var ama. Yani YouTube'dan para kazanma tek şansınız YouTube'un kendi gösterdiği reklamlar ve Türkiye'de reklam gösterdiği zaman kendi kazancının onda birini falan size dağıtıyor. Yani milyon izlenmeye kazandığınız para $1,000 civarında falan. Eğer sadece YouTube'a kalırsanız bu işi sürdürülebilir bir şekilde yapmanız imkansız. Oradan kazancınızla bir site işletmeniz ya da insanları çalıştırmanız imkansız. Biz bu yüzden kendi platformumuzu tutuyoruz ve kendimiz reklam gösteriyoruz. Önündeki çıkan reklamlar bizim kendi satın aldığımız reklamlar ve YouTube'la karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha fazla kazanabiliyoruz biz. Bu yüzden de bu kazanç devam ettiği sürece biz kendi sunucularımızı da kendi teknolojimizle videolarımızı host etmeye ve sunmaya devam edeceğiz. Şunu da altını çizeyim. Yine bizim yazılım departmanının geliştirdiği teknolojilerle bizim videolarımız, sunucularımızla değişik farklı cihazlar için kodlanarak o formatlara uygun hale getiriliyorlar. Başlarına sonlarına bazen donanım habere ait bazı kodlar ekleniyor ve sonrasında sizlere ulaştırılıyor. Bu bizim için gurur verici bir şey. Evet, kimi zaman aksaklıklar yaşıyoruz ama Türkiye'de bu denli büyük çaplı iş yapabilen video sitesi de kalmadı bildiğiniz gibi. Biz hala da kendi ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Bu da biraz Ar-Ge departmanımızın geniş olmasından kaynaklanıyor. Donanım haberde 40 personel çalışmakta. Bu 40 kişinin 30 tanesi Ar-Ge departmanında çalışıyor arkadaşlar. Zaten yavaş yavaş Donanım Haber'in bir dönüşüm planı var. Bu dönüşüm planında evet, teknoloji yayıncılığı konusunda yapabileceğimizi yaptık. Buradan elde edebileceğimiz maksimum geliri elde ediyoruz. Bizim dönüşümü gerçekleştirip Ar-Ge şirketi olmamız ve yeni teknolojiler geliştiriyor olmamız lazım diye bir çıkış yaşandı. Şimdi o tarafa doğru bir dönüşüm var. Yakında bir Ar-Ge merkezi teması altında toplayacağız her yeri ve Donanım Haber Ar-Ge merkezi olarak geçecek. Yani bir araştırma geliştirme merkezi haline alacağız. Hala da mesela yazılımcı arkadaşları almaya devam ediyoruz. 10 tane daha yeni yazılımcı arkadaş kadromuza katılacak. Ve editör kadrosunun yanındaki o büyüklüklerini düşündüğünüzde artık biz gönül rahatlığıyla şey diyebileceğiz. Biz Ar-Ge merkeziyiz. Yani tamam, teknoloji yayıncılığı yapıyoruz. Bu bizim ek bir işimiz. Ama bizim asıl işimiz Ar-Ge merkezi diyeceğiz. Bizim için gurur verici yanlardan bir tanesi de bu olacak. Yani videoları YouTube'a koymuyoruz ama YouTube'a koymadığımız zaman da inanılmaz bir bilgi birikimini kendimizde tutuyoruz. Yani parasının yanında bilgi birikimi konusunda da bize büyük bir avantajı var. Evet.
Microsoft'un Windows Phone'larda işte Windows'u telefona getirmeye çalışmasını haklı bulmadığınızı söylediniz. Bir de hani open source bir Linux var, o da Mate Pro'ya işte hani mobile geçmeye çalışıyor biraz da. Onun hakkında görüşlerinizi neler?
Yani biz mesela Linux'un ilk Ubuntu versiyonu vardı. Biliyorsun Ubuntu Mobile versiyonu vardı. Mobile denediğimizde dedik ki bu işletim sistemi kesinlikle tutmaz. Boşuna uğraşmasınlar. O zaman bu açık kaynak kod camiasından bana çok büyük eleştiri gelmişti. Yani Windows Phone için aynısını söylediğimde de çok büyük eleştiriler aldım. Bizim işimizin gereği var. Gereği yani böyle bir kitle oluyor ve sizi çok fazla eleştirebiliyorlar. Şu anda Ubuntu'nun Mobile versiyonu hiçbir yerde yok. Yani deneyimli bir insan o telefonu kullandığı zaman anlıyor ki bu mobil bir işletim sistemi değil. Çok net bir şekilde örtüşmüyor. Yani mobilin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ubuntu'da mobil cihazları çok ağır geliyordu. Bilmiyorum hiç Ubuntu'nun mobil versiyonunu kullanan oldu mu? Kullandıysanız görmüşsünüzdür, çok ağır çalışan bir işletim sistemi. Sağdan soldan çok fazla parmak hareketiyle bir sürü iş yapmanızı istiyor. Çünkü onlara takıldıkları bir konu var. Eğer bir sektöre, bir pazara girmeye çok geç kalırsanız arkadaşlar, patentler alınmış, köşeler tutulmuş oluyor. Siz bu patentlerin etrafında dolaşacağım derseniz de değişik takla hareketleriyle yapıyorsunuz bu işi ve kullanıcının pek hoşuna gitmiyor. Ben Linux'un Ubuntu versiyonunda, özellikle mobil versiyonunda bunun izlerini görüyorum. Neden derseniz telefona tuş koymayacağız, şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız dediler. Kullanırsanız görürsünüz, kullanmanızı tavsiye ederim, bir deneyim olur en azından sizler için. Yani sağdan bir şey çekiyorsunuz birisi geliyor, soldan bir şey çekiyorsunuz bir menü geliyor, yanlışlıkla parmağınız alttan bir hareket ediyor, uygulamalar menüsüne falan geçiyorsunuz. Pek kullanılabilir, keyifli bir arayüzü yok. Böyle olunca da tabii ki yayılmıyor. Yani ben Linux'un de eğer bu kafayla giderlerse çok başarılı olacaklarına inanmıyorum. Ki Android'i de biliyorsun aslında, yani geliştiriliş aşamasında yine açık kaynak kodlu olarak başlamış bir şey ama sadece mobil bazda başladığı için olaya. Yani ben cep telefonunu bir bilgisayar haline getireceğim, monitöre bağlayacağım, fare klavye bağlayacağım, çalıştıracağım diye bir fantezi içinde olmadıkları için yavaş yavaş mobil sektörün ihtiyaçlarına yönelik evriştirdiler onu. Ki Apple'ın da elinde vardı mesela imkan. Apple da şey yapabilirdi. Apple'ın Mac'ini işte cebinize getirdik diyebilirdi ama yapmadılar. Çünkü dediğim gibi marketin ihtiyaçları farklı işte. Markete uygun ürün çıkartmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu herkes için geçerli. Evet.
Onu öğrenmek istiyorum. Bir de gelirleriniz sadece reklam dışında hangi tür gelirler, nasıl bir gelir elde ediyorsunuz, gelir kaynakları?
Yani reklam dışında bir gelirimiz yok ne yazık ki. Arge merkezindeki arkadaşlarımızın şu anda büyük bir çoğunluğu yeni teknolojileri öğrenme ve eğitim aşamasında efor sarf ediyorlar. Mesela kod yazıyorsa vaktinin %50'sinde, %50'sinde de yeni verilen bir konu hakkında öğrenim aşamasında oluyor. Mesela en son bizim Arge departmanının üstünde çok fazla çalıştığı şey, ben bu arada kodlamaya, evet zamanında ASP kodladım, ASP ile ilgili, yani ASP tabanlı çalışan bir site yazdım ama şu anda inanın yeni kodlama teknolojileri hakkında sadece isimleri kadar bir bilgi sahibiyim. Bu yapay zeka ile beraber arama motorlarında bir gelişme yaşandı. Belki takip ediyorsunuzdur siz. Sezgisel arama diye bir olay var. Bir kullanıcı arama yapmadan önce site aslında onun ne arayabileceğini tahmin ediyor ve arama sonuçlarını arka planda hazırlıyor. Yani senin profiline göre biz arama sonuçlarını hazırlamış oluyoruz. Sen daha aramadan aslında site senin neyi arayacağını, hangi sayfaya gideceğini bildiği için bunu arka planda keşleyerek size çok hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. Sezgisel arama üstüne çalışan bir arkadaşımız var mesela. Çok yoğun bir efor sarf ediyor bu konu üstüne. Bizim için de çok önemli bir şey. Çünkü bundan sonra geliştireceğimiz bazı projeler var. Özellikle TÜBİTAK'a başvurduk bazı projelerde. Bir tanesi onaylandı. Bu onaylanan projelerin bir tanesinde gerçekten sezgisel arama bizim için çok önemli. Ve bu konuda çok büyük efor sarf eden arkadaşlarımız var. Bir diğer kısım da kullanıcı deneyim üstüne inanılmaz fazla efor sarf ediyor. Tabii ki bunlar daha çok CSS ve HTML5 tarafında kendini geliştirmiş grafik tabanlı çalışan arkadaşlar. Grafiker demek istemiyorum. O taraf da kodlamaya gitti çünkü. Sadece Photoshop'ta bir şey çizip onu böyle parçalara bölüp al yaptım demek olmuyor biliyorsunuz. Arka tarafta en azından kendini edecek şekilde ufak bir CSS, Java bilmesi gerekiyor. Onları işler hale getirmesi gerekiyor. İşte backend, frontend gibi bir sürü terim türedi zaten bu yüzden. İşte bu tarafta da kendini geliştiren arkadaşlarımız var. Bizim sadece 6 ay boyunca hiçbir iş yapmayıp maaş alıp ofiste programlama öğrenen, bir başka dil öğrenen arkadaşımız var mesela. Yani Arge şirketiyseniz eğer insanların bir şeyleri öğrenmesi gerektiğini algılamanız ve anlamanız gerekiyor. Çünkü çalışanlar ancak bu şekilde kendi değerlerinin üstüne bir şeyler katabiliyorlar. Rica ederim. Evet. Ya şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. İnternet çağındayız. internet çağında kendini iyi anlatan bir web sitesine sahipsen eğer, birkaç tane proje yaptıysan üniversite hayatın boyunca, yani işe yarar, ele dokunur, bir şeyler geliştirdiysen, şirketleri senden çok deneyim isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü senden bir sözleşme yapıyorlar ve sözleşmeyi yere getirmezsen senden para alıyorlar zaten. Kimse freelance çalışan birine, sana ben para vermeye devam edeceğim, iş geliştiremezsen de yanına kar kalır demiyor. Garantili ilerliyorlar. Ekstra olarak dediğim gibi, internette freelance iş bulabileceğiniz platformlar var. Girip üye oluyorsunuz, yeteneklerinizi belirtiyorsunuz ve bu yetenekleriniz karşılığında size işler düşüyor. Teklifler veriyorsunuz oradaki işlere. Yani ben giriyorum, diyorum ki bana bir platform lazım. Kullanıcı adını, soyadını, ismini yazacak, e-mail adresini yazacak, bana gelecek. Sonra ben bunları toplu e-mail atabileceğim. Ben kendi isteklerimi bu şekilde belirtiyorum. Sen de diyorsun ki ben bunu $50 yaparım. Ali geliyor, diyor ki ben $40 yaparım, $30 yaparım. Daha sonrasında bu şekilde işi ben birine veriyorum. Yaptığı zaman site üstünden ödeme yapıyorum. O anlattığım Bahadır isimli bizim daha önceki video prodüksiyon işimizi yürüten arkadaşımız da bu siteler üstünden çalışıyor. Yani kendisi gidip de şirketlere kendini anlatmadı hiçbir zaman. Ben 3 boyutlu animasyon yapabiliyorum, bana para verin demedi. Bu şekilde başladı. İlk başta az kazandı. Çünkü o sitelerde de şöyle bir durum var, aklınızda olsun. Girdiniz yurt dışı kaynaklı bir siteye, freelance iş alıyorsunuz. İlk başta size de iş vermek istemiyorlar. Neden? Hiç iş almamışsınız çünkü, puanınız yok. O yüzden düşük fiyat vermek zorundasınız. Düşük fiyat vere vere, iş ala ala, memnun bıraka bıraka müşterileri, puanlarınız artıyor. Daha sonrasında artık büyük işler, büyük pastalardan da pay alabiliyorsunuz. Evet, herhalde sonuna geldik. Son sorumuzu aldık. Çok da vakit almak istemiyorum çünkü kısıtlı bir vaktimiz vardı. Zaten vaktimizi geçmişiz. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur anlattıklarım. Deneyimlerimi bir şekilde, hızlı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Özür olarak soru sormak isteyen arkadaşlarımız da varsa, mesela şu bölüm sonu canavarı konusu gibi ya da benzeri konularda gelebilirler. Ben biraz daha burada olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.